Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan uzak kalarak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobrio Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam, Şvidobisa, Doginan, Niao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın, yeni haftayı birlikte karşılayalım. Bugün sadece yayının başlığından muhtemelen aklınızda öyle kaldı ama emin olun o olmayacak. Yani biz bugün burada sadece aşı karşıtlarına gösterilen toleransı, bilimle mücadelenin önüne açılmasını falan konuşmayacağız. Bu çok basit olur çünkü onu zaten haftalardır burada konuşuyoruz. Onun ne kadar devleti yönetenler açısından aslında toplumun kutuplaşması için nasıl bir argüman olarak kullanıldığını biliyoruz. Ama bunun biraz buraya gidiş yöntemini de konuşacağız. Bu haftayı böyle karşılayacağız. Çünkü emin olun önümüzdeki günlerde bu konuları birlikte konuşacağız. Yani o miting yapıldıktan sonra İstanbul Maltepe'de ya çok acı bir şey. Gerçekten çok acı bir şey ve bu devleti yönetenler, mesela bizim bir İçişleri Bakanımız var, hiç sesi çıkmıyor, hiç soluğu çıkmıyor, insanlar takır takır ölüyor. Her gün en az 250 insan kaybediyoruz Covid'den, ağzını açıp tek bir cümle kurmuyor ama İstanbul Maltepe'de millet birbirinin üstüne çıkarak, üstelik abuk sabuk şeyler söyleyerek, daha acısı bu ülkede 16 aydır gecesini gündüzüne katmış şekilde sadece bu hastalıkla, küresel pandemiyle mücadele etmek için uğraşan insanları isimleri okunup orada yuhalanarak, isimleri okunup toplumun önüne yem olarak atılarak ve hepsinin ötesinde devletin sisteminin tıkanması konusunda açıkça görüş beyan ederek, soytarının teki bunu yaptı, soytarı sözünü özellikle kullanıyorum. Çünkü bu ülkeyi yönetenler, adalet kurumları bu ülkenin sağlıkçılarına zerre kadar değer veriyorlarsa bugün gözaltına alırlar o herifi. Oysa Türkiye'de yüksek sesle konuşmanız, biraz derin nefes almanız bile gözaltı gerekçesi olabiliyor biliyorsunuz. Ama o soytarı hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam edebiliyor. Açıkça HES kodu üzerinden sistem sorgusu yapalım, bir yandan randevu alıp sistemi kilitleyelim diye böyle bir beyanda bulunabiliyor. Çok rahatlıkla söyleyebiliyor bunu. Bir soytarı çıkıp bunu yapıyor, oradaki binlerce soytarı da alkışlıyor onu. Neden bu kadar rahat, bu kadar sert söylüyorum bunu? Kardeşim, baştan beri konuştuğumuz bir şey var. İki kefeli bir teraziden bahsediyoruz. Çok klasik, bir kefesinde ölüm, bir kefesinde bilim var. Bunun karşıtı olanlar mesela hiçbiri ismini kullanamıyor bunların. Gerçek ismi hiçbirinin yok. Çünkü yaptıklarının aptallık olduğunu bal gibi, buz gibi, boru gibi biliyorlar ama seslerini çıkartmıyorlar. Biri şöyle demiş mesela. Bir kadının kürtaj yaptırarak karnındaki bebeği öldürme hakkı var ama bir insanın kobay olarak kullanılmaya karşı çıkma hakkı yok, öyle mi? Evet öyle. Evet öyle, zoruna gidecek ama öyle. Neden biliyor musun? Bir tanesinde toplumun gelişimini etkileyecek herhangi bir unsur yokken sen ölüm yayıyorsun. Orada o mitingin içinde ağızlarınızda maske yokken mesela bir soytarıya soruyorlar. Oradaki katılan binlerce soytarı içinden bir tanesine soruyorlar. Diyorlar ki neden maske takmıyorsunuz? Ben diyor ilahi güce teslim olmuşum. İlahi güce teslim olmuşsun ama gidip bypass ameliyatı olmuşsun. Bıraksaydın ilahi güce kendini. Bypass'ın olsaydı mesela. Modern bilime işine geldiğinde güveniyorsun. İşine gelmediğinde bu soytarıyla alkış tutuyorsun. Bunun binlerce, 500'lerce, 10 milyonlarca örneğini verebilmek mümkün. Ama bu soytarılık hepimizin gözünün önünde gerçekleşti. Beni ilgilendiren bölümü şu, bu tek örnek değil. Biz 12 Eylül faşizminin karanlığını yaşadığımız dün, bütün Türkiye'de aslında kaybolan, gözaltına alınan, işkence tezgahlarında öldürülen, kaybedilen, bilinçli olarak kaybedilen ve 26 yıl sonra annesinin babasının kemiklerinin peşine düştüğü insanları andık. Bir grup insan. Ama bir grup insan için 12 Eylül böyle bir dönem değildi. Onlar faşizm sözcüğünü ağızlarına almaktan bile imtina ettiler. Konuşmadılar, kullanmadılar. Olabilir ama dün aynı zamanda başka bir 12 Eylül'ün de yıl dönümüydü. Biz 12 Eylül 2010 referandumunu, yani Türkiye'de hukuk eliyle faşizmin yerleştirilmesinin yıl dönümünü de anmak zorundaydık dün. Dün hiç kimse anmadı bunu. Çünkü oranın başka bir grubu var. Hani söyleyince bazılarınız uf ya yine mi diyeceksiniz? Evet yine yetmez ama evetin referandumla Türkiye'nin gündemini, gündemiyle birlikte tarihini değiştirmesinin yıl dönümüydü. 12 Eylül'ün büyük bir çakallıkla, 12 Eylül faşistlerinin çok büyük bir çakallıkla aynı güne denk getirdiği, 30. yıl dönümüne getirdiği bir referandum. Hatırlayın, çok kısa, çok basit bir şey hatırlatacağım ben size. O referandumun içinde oylanan şey aslında yargının, yüksek yargının yapısının değiştirilmesi, hakimlerin, savcıların atanması. Hani o hep söylenen hakimler, savcılar yüksek kurulundan yüksek ibaresi atıldıktan sonra Türkiye'de yargının nasıl dağıtılacağının önünün açılmasıydı. Hatırladınız mı? Ama bu arada yanına bir takım kemikler de oturtulmuştu. Mesela deniyordu ki orada, 12 Eylül'le hesaplaşmak için de bunun içinde hükümler var. Yani eğer bizimle yürürseniz bunları da alabileceksiniz. Türkiye'de isimlerine yetmez ama evetçiler diyen, o gün bu sloganın bulunuşu çok tartışılmıştı. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama bu sloganı kim buldu? Bu sol slogan olamaz diye bas bas bağırmıştı insanlar. Bir tanesi de benim. Böyle sol slogan olmaz. Böyle bir kısmından alalım, birazını taşıyalım, kalanını da idare edelim falan gibi bir sol bakış olamaz. Basbayağı liberal, yapış yapış, vıcık vıcık liberal bir yaklaşımdı bu. Ve bugünün pek çok solcusu kıçın kıçın yanladı o gruba. Üstelik bununla kalmadılar. Bugünün çok mağrur anayasacıları, hukukçuları, bugünün çok mağrur parti genel başkanlığı yapmış insanları, akademisyenleri, gazetecileri, yazarları, çizerleri İstanbul'da düzenlenen toplantıda birbirlerini alkışladılar. Ve onların önderliğinde bu toplum elinden yargı denetiminin alınmasına ses çıkartmadı. Resmen böyle oldu. Elinden yargı denetiminin alınmasına ses çıkartmadı. Bakın, bugün biz başka bir şey konuşacağız. Yani burada aşı karşıtlarının düzenlediği mitingle birlikte toplumda özellikle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, ki o kuruma benim vergimden düşen her kör kuruş haram, zehir, zıkkım olsun, o kuruluşun içinde çok böyle ortaya çıkmasıyla birlikte Türkiye'nin yeniden keşfettiği bir kavramı, laikliği gündeme getireceğim. Neden? Çünkü önümüzdeki günlerde bunu konuşmak zorunda kalacağız. Hayır, şundan bahsetmiyorum. Eski bir AKP milletvekili, ki milletvekilliği zamanında da çok söylerdi bunu. Star gazetesinin yazarıydı aynı zamanda kendisi. Her zaman söylerdi. Çıkıp bir takım televizyon oturumlarında laiklik artık kaldırılmalı anayasadan diyebilecek kadar hadsizleşebilecek insanlar var. Tıpkı yetmez ama evetçilerin söylediği gibi. Tartışılmalı, bunlar da tartışılmalı. Fikrin önü açılmalı. Hangi fikir? İtiraz noktam ne biliyor musunuz? Bakın. Hafta sonu iki tane üst üste program izledim. Sanırım cuma günü yapılmış ama ben ancak fırsat bulabildim. Biliyorsunuz bu cuma Nazım yayını var. Eğer becerebilirsem hakikaten iyi bir şey hazırlamaya çalışıyorum sizin için. O yüzden böyle çok az zaman bulabiliyorum. Bunlardan bir tanesi Levent Gültekin'le Ruşen Çakır'ın yaptığı bir yayındı. Hani laiklik üzerinden konuştular. Epeyce de uzun konuştular. Bir tanesi de daha sonra Ruşen'in yaptığı bir yayın. Ruşen'in yaptığı yayında ulusalcılar haklı mı çıktı gibi bir başlık konmuştu ortaya. Diğerinde Levent Gültekin'le yaptıklarında laiklik kavramının önemi bugün tartışılması üzerinde duruldu. Ve Levent Gültekin orada çok ilginç bir ifade kullandı. Bugün dindarlar laikliğin önemini daha iyi kavradılar. Yani Türkiye'nin 20 yılına mal oldu ama çok şükür dindarlar kavramışlar ve biz buna sevinmek zorundayız. Ben sizin hafızanızı tazeleyeceğim bugün. Ruşen'in söylediklerinin içinde çok ciddi yanlışlar var. Hem de çok çok çok ciddi yanlışlar var. Neden biliyor musunuz? Bu yayın referans olamaz. Geçen sene Ağustos, hatta ben de yayında değildim muhtemelen. O dönemde yaptığı bir yayın var Ruşen'in. Orada bugünü tartışıyor ve kendisine atılan bir iftiradan da bahsedilerek. Ya bana yetmez ama evetçi diyorlar. Ben değilim kardeşim. Ben anayasa değişikliğini boykot ettim. Gitmedim sandığa. Bunu da hemen o gün NTV'de çıktığım yayında söyledim zaten. Ama o günden bugüne kalan. Mesela Nuray Mert üzerinden gerçekleştirilen bir şeyden bahsediyor. Diyor ki hayır vermesine rağmen, o gruba yakın hissettiği bir takım argümanlarını desteklemesine rağmen bugün yetmez ama evetçi görülüyor. Ama Ruşen'in yayınında çok ciddi, bana kalırsa çok ciddi, bazıları anakronik hatalar var, bazıları daha da ciddi, bugün hala tartışılması gereken şeyler var. Bunlardan bir tanesi, o günü anlatırken, yani 12 Eylül referandumunu da anlatırken ve o günden bugüne dönüşümü anlatırken, o gün kendini devletin sahibi gibi gören ulusalcılardan bahsediyorlar. Bakın, ben biliyorsunuz yapı olarak ulusalcı değilim. Neden değilim? Zaten bugünün ulusalcıları da nefret ediyor benden. Sevgimiz karşılıklı, onu belirteyim de, çok seviyeli bir ilişkimiz var. Ben de sizi aynı derecede sevmiyorum, emin olun. Ama mesela Cumhuriyet Kadınları Derneği sevilebilecek bir yönü olup olmadığını gördük zaten hepsinin. Ama burada çok tuhaf bir imge var aslında. Kendini devletin sahibi gibi görmek aslında temel anlamıyla çıkışıyla yanlış. Neden? Ya Atatürk Cumhuriyeti'nin içinde kendinizi Atatürkçü gibi hissediyorsunuz ki ben öyleyim. İlk günden beri söyledim bunu, saklanacak bir yönü yok ve çok zor. Bugün bunu yaşayabilmek, anlatabilmek son derece zor. Ama ben bir Atatürkçü olarak elbette kendimi devletin sahibi gibi hissediyorum. Yani bir Finlandiya vatandaşına sorsanız o da Finlandiya'nın sahibi gibi hisseder. Doğrusu budur. Vatandaşlık bağıyla bağlı olmak budur. Çünkü sahibi gibi hissederseniz hesap sorabilirsiniz. Yurttaşlık bilincine sahip olursunuz. Verginizin nereye gittiğini bilmek istersiniz. Uygulanan politikaların yanlışlığı konusunda sesinizi yükseltirsiniz. Ya ben bu devletin sahibiyim kardeşim. Bunun aksini iddia edecek durumda hiç kimse olamaz. Ama orada söylenen şey, Ruşen'in söylemeye çalıştığı şey, birilerini dışlamaktı. Eğer birileri dışlanacaksa, bugün kendini entelektüel olarak tanımlayan, sözüm Ruşen'e değil, ama onunla birlikte pek çok insan böyle bu arterden nemalanmaya çalışıyor. Ruşen fikrini daha net anlatıyor, bazıları kıyın kıyın gidiyorlar ve bir şey söylemeden yapmaya çalışıyorlar. O gün pek çok tırnak içinde entelektüel argümanla insanların kafalarını karıştıranlar yüzünden biz buradayız. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 3 Kasım 2002 yılında seçimle iktidara geldikten sonra uygulamaları ortada. O günlerde kendilerine açılan o bütün taşları temizlenmiş yollar ortada. Ama bununla birlikte mesela 12 Eylül referandumunun, hafızanızı tazeleyin kardeşim, bunu unutma hakkınız yok, böyle bir lüksünüz yok. Bu aklınızda kalacak. O referandumdan sonra Tayyip Erdoğan'ın üstelik NTV'de katıldığı bir yayında, üstelik hafızam beni yanıltmıyorsa, yine Ruşen'in soru soranlar arasında olduğu bir yayında hayır verenlere darbeci dediğini duydu bu kulaklar. Hayır verenlere darbeci dedi. Oysa o gün mezarlarından kalkıp gerekirse oy kullanıp evet vermeliler diyen Fethullah Gülen'di. O zaman ben şimdi size soruyorum. Devletin sahibi kim kardeşim? Kim? Yani o bakışın sağından solundan sürekli olarak bir yerinden çekilip atılması değil mi bunun gerekçesi? Biz bunu yaşadık. Ve orada yine böyle çok anakronik, yani tarihin farklı dönemlerini bir araya getirerek anlamsız bir tarih dizilimi yapıyor aslında Ruşen. Mesela diyor ki o gün kendini ulusalcı diye tanımlayanlardan bazıları, hatta birçoğu, bakın birçoğu, onu ayrıca tartışırız, oy vermemek tavır mıdır? Bence değildir. Yani aksini iddia edebilir miyim? Kim yazdı görmedim ama hayır vermek yerine oy vermemek tavır mıdır? Bence değildir. HDP'nin o dönemki boykotunu hatırlayın. HDP'nin çıkışı orada. Şöyle bir kendi içinde bir mantığı olabilir mi? Bence yanlış. Bugünün sorunlarından biri de HDP'nin o dönemki öncülleridir. Doğru. Neden? Şöyle diyorlardı çünkü. Sen benim aldığım oyu %10 barajının altına sıkıştırıyorsun. Sen beni görmüyorsun. Ben de seni görmeyeceğim. Peki toplumun kalanı? Düzenleme şöyle bir şey içermiyor ki, sen bizi görmediysen tamam, sen bundan muafsın. Mesela Kürt halkı bundan muaf. Böyle bir şey var mı içinde? Yok. O zaman nereden geldik biz buraya? Böyle bir tavır olabilir mi? Yine aynı yayında yanlış hatırlamıyorsam Ruşen şöyle diyordu. Kendimi evete ya da hayıra yakın hissetmediğim için böyle bir tavır koydum. İyi de evete ya da hayıra yakın hissetmemiş olabilirsin de toplumun bundan sonraki gidişatına ilişkin bu kadar dolu, bu kadar birikim sahibi bir insan olarak bir fikir yok mu ortada? Bu birilerine yakın olmakla alakalı değil ki. O gün darbeci diye insanları niteleyen Tayyip Erdoğan, o olaydan 6 sene sonra tam da o gün işbirliği yaptığı, gerekirse mezardan çıkıp oy kullanıp evet deyin sözünü ayakta alkışladığı, daha sonra okyanus ötesine 3 yıl boyunca, dershane ayrışmasını hatırlayın, 3 yıl boyunca dönün artık bitsin bu hasret dediği Fethullah Gülen'den kazık yedi. Doğru mu? Ben söylemiyorum ki, kendi söylüyor. Bana ne? O günde bugün de aynı tavırda olan insanlarız. Ama bakın burada tarihi dizilimde bir hata var diyorum ya, anakronizm var diyorum ya. Şöyle bir şeyden bahsediyor Ruşen, demin orada kalmıştık. Diyor ki o dönemde ulusalcı olarak kendini tanımlayanların pek çoğu daha sonra işbirliği yaptı. Buna örnek olarak da mavi vatan çıkışını veriyor. Yani işte Libya açıklarında Türkiye'nin Libya ile bir münhasır ticaret bölgesi belirlemesi. Hatırlayın o gün çok kullu konuştuk bugün bunları. Onu belirlemesi, ona sahip çıkması iktidarla ulusalcıları yakınlaştırdı. Bir dakika, bir kere orada ulusalcı diye tanımladığın insanlar muhtemeldir ki askerleri niteliyor. Yani deniz kuvvetlerinden bir takım insanların işte o planları hazırlaması, Cihat Yayla mıydı? Onun hazırlamasından falan bahsediyor. E iyi de tarihi bir hata var. 2009 yılında İstanbul'da bir evde çıkan el bombalarıyla, uydur uydur söyle, başlatılan Ergenekon cadı avcılığının içinden bu bahsedilen sürece kadar net 12 sene geçmiş durumda. Arası? Arası ne oldu kardeşim? 12 sene boyunca ne oldu, biri anlatabilir mi bana? Asıl önemli, kritik olan orası. 12 yıl boyunca. Mesela söylemlerinin içinde çok ciddi bir hata var. Diyor ki o dönemden sonra insanlar, mesela sivilleşmeyi örnek olarak gösteriyor bunu. Diyor ki o dönem ellerinde olan medyayı kaybedince, kendilerine sahip çıkan devleti kaybedince bugün olumlu bir gelişme sivilleşti. Bir dakika Rüşen, sen de aynı medyada yazıyordun. Vatan Gazetesi kimin medyasıydı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? NTV, beraber çalıştığımız kurum, kimin medyasıydı? Cumhuriyet mitinglerini anlatan, ilk Cumhuriyet mitingini anlatan kişiyim kardeşim ben. Bak burada yaşıyorum, ayakta duruyorum. Ankara'da Tandoğan Meydanı'nda ilk Cumhuriyet mitingini anlatan insanım ben. Ardından işine son verilen, kovulan insanım. Biz hangi medyada çalışıyorduk ya? O medya madem bizi bu kadar seviyordu, bu kadar sayıyordu, neden attılar bizi? Burada sorun medya değil ki. Sorun medyanın içinde yerleşmiş bir takım insanların o günkü vesayete karşı çıkış gerekçesini ortaya koyarak bugünün vesayetinin zeminini hazırlaması. Yanlış bu. Yanlış. Çünkü orada mesela yine aynı yayının içinde şöyle bir şeyden bahsediyordu. Ya o kadar net biliyorum ki yani. Çünkü çok dolu bir yayın kardeşim. Beğenirsin beğenmezsin. Kendi fikri zeminini çok iyi hazırlamış bir yayın. Ama karşı çıkarım ben buna. Çünkü hata var bence. Orada o söylemin içinde deniyor ki, anlatılan şeylerden bir tanesi şu. Deniyor ki insanlara, burada özellikle o vesayete karşı çıkanlar, karşı çıkanları eleştirenler, yani yetmez ama evetçileri eleştirenler mevcut statükoyu korumak istiyordu. Ya böyle saçmalık olabilir mi? Ben niye mevcut statükoyu korumak isteyeyim? Mevcut statüko beni içinde tutmak istemiyor ki. Bu en temel insan davranışına aykırı. Hepimizin aptal olması lazım bunu yapabilmek için. E o zaman ulusalcı diye tanımlayıp ortaya koyduğun insanlar bugünkülerle neden ayrılıyor? Madem statüko yıkıldı, niye ayrılıyoruz biz? Bugün geçmişte o günün taşlarını döşeyen insanlardan akıl almamız isteniyor. Ya Levent Gültekin, seversiniz sevmezsiniz kardeşim, beni ilgilendirmez. Bu yayında sadece orada konuşulduğu için isim geçiyor. Yoksa özellikle isimleri seçilmiş falan değil. Ama Levent Gültekin Star Medya Grubu'nun icra kurulu başkan yardımcılığı yapmış bir adamdır. Söz, yani sözü dinlenen, hem de böyle tam da o dönemde sözü dinlenen bir adamdı. E kardeşim bu medyayı siz kurmadınız mı? Ben mi kurdum? Bunun içinde birçok şey yapıyorsunuz. İnsanlara zemin hazırlıyorsunuz. Bir yerden gidiyor. Ondan sonra diyorsunuz ki hop bak ne güzel Türkiye sivilleşti. Dindar kesim laikliğin önemini kavradı. Bakın aynı mantık bize şunu dayatıyor şu anda. Evet, Adalet ve Kalkınma Partisi 20 senenin sonunda Türkiye'ye çok ciddi zarar verdi. Artık iktidarın değişmesi lazım. Lazım. Demokrasi böyle bir şey zaten. Tabii ki değişecek. Değişecek ama çok yumuşak bir geçiş yapmamız lazım. Ne yapalım? Buyurun Abdullah Gül. Ya kardeşim böyle bir çaresizlik, böyle bir yokluk olabilir mi ya? Biz 20 sene sonunda hiçbir şey üretemedik mi? Hiçbir şeyi ayağa dikemedik mi? Her şeyi bırakın, bu kadar aydınlanıldığını, insanların dindar kesiminde laikliğin önemini kavradığını söylüyor mesela Levent Gültekin. E neden bunun geçişi Abdullah Gül'le olsun ki? Abdullah Gül'ün laiklikte sorunu yok mu yani? Abdullah Gül'ün laiklikte sorunu yoksa, bak burada size daha önce örneğini verdim. Ben bunun şahidiyim kardeşim. Ben bunun şahidiyim. Türban düzenlemesini meclisten çıktıktan sonra hem de çok şık bir gerekçeyle, Ahmet Sever'in anlatması lazım bunu. Ahmet Sever o zamanki basın müşaviri olarak çıkıp anlatmak zorunda. Abdullah Gül çok şık, Çankaya Köşkü'nün hukukçularıyla, o zaman Çankaya Köşkü vardı. Yani böyle bir saray icat edilmemişti. Çankaya Köşkü'nün hukukçularıyla hem de son derece uzun çalışılarak. Temel mantığı, zaten toplum kendi içinde bunu çözdü kardeşim. Buradan yasal düzenlemeyle insanları kutuplaştırmaya gerek yok diyen bir gerekçe hazırladı. Ama bunu yollayamadı. E şimdi soruyorum ben size, Abdullah Gül'ün laiklikte sorunu var mı yok mu? Bence var. Bence var. Bugün Fehmi Koruğu Abdullah Gül'ü bir aday olarak sürekli bir profil olarak ortada tutmaya çalışıyor. Ya iyi de siz değil misiniz Fehmi Bey? Yani bunu yapan siz değil misiniz? Ben kendi cebimden biletimi alırım. Devletin uçağına ihtiyacım yok. İktidarla cemaati barıştırmam lazım deyip Amerika'ya gidip gelen. Biz neden böyle bir çaresizliğe mahkumuz ya? Neden bu soruyu sormamız engelleniyor? Üstelik bu yapılırken neden buna tırnak içinde bir entelektüel zemin hazırlanmaya çalışıyorlar? Bu kadar mı aptalız biz hepimiz ya? Maltepe'de toplanan aptallarla aynı mıyız biz? Siz yedirebiliyor musunuz kendinize? Ben yediremiyorum, kusura bakmayın. Böyle bir çaresizlik olamaz. Onun için biz bu işi oturup tartışmak zorundayız. Bugün sadece üzerinden 11 sene geçmiş bir referandumdan falan bahsetmiyoruz. Türkiye kötülük zemininin hazırlanmasından bahsediyoruz. Beraberinde darbeyi getiren zeminden bahsediyoruz. Bakın bu ülkeyi tek başına yöneten, o gün başbakan olan, bugün cumhurbaşkanı olan Erdoğan'ın hayır verenler darbecidir sözünü tartışıyoruz. Ya kardeşim ben niye darbeci olayım? Darbeyi kimin yaptığı ortada, sen de söylüyorsun. Ben nasıl darbeci oluyorum? Bütün bunlarla hesaplaşılmamışken işi çıkartıp sadece tırnak içinde ulusalcı değilip deyip birilerinin üstüne yıkmak çok basit, çok kolaycılık. Kusura bakmayın. Burada herkes üstüne düşeni alacak. Artık medyaları da kalmadığı için bugün daha da sivilleştiler diyemezsiniz. Nasıl böyle bir saçmalık yapılabilir ki? Yani dindar kesimin laikliğin öneminin anlatılabilmesi için yaşadığı 20 sene mübah, onların önü açılacak. Ama diğer taraftan Türkiye'nin darbe koşullarından çıkışından, bakın o günle bugün arasında 11 sene var. 11 sene içinde insanların demokratik gelişime katkıları ayrı tartışılacak. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Burada çok ciddi bir anakronizm var hem de. O tarihler tutmuyor. Arada geçenlerde ne oldu? Yani o dönemde oluşturulan mesela medyaları kalmadı deniyor. O dönemde devlet eliyle, devleti yönetenlerin desteğiyle ve cemaatin desteğiyle oluşturulan Taraf Gazetesi ne oldu mesela? Soruyorum ben size. İsmini vererek soruyorum. Kahramanlaştırılan, benim bir yazar olarak çok beğendiğim, kütüphanemde bütün kitapları üstelik imzalı olarak duran Ahmet Altan'ın bu ülkeye yaptığı kötülük unutulur mu ya? Nasıl unutursun kardeşim bunu? Hapislerde süründürürsün, bu değil. Ama onun bile gerçek anlamda yargılanamamasının nedeni 12 Eylül 2010 referandumudur. Ve şimdi isteniyor ki bunlar unutulsun, hepsinin üstü kapatılsın. Çok güzel, insanlar laikliğin önemini kavradı, dindarlar da şahane. Ulusalcılar da, kimse o ulusalcılar bilmiyorum. Ben değilim en azından, onu biliyorum. O ulusalcılar da bugüne geldiler. Onlar da sivilleşmenin önemini kavradılar. Evet, haydi buyurun Abdullah Gül'le devam edelim demokrasiye. Ya böyle demokrasi olur mu? Biz 20 sene bu kötülüğü niye yaşadık o zaman ya? 20 sene adını koyalım kardeşim, bu kötülüğü niye yaşadık biz? Ülkenin ekonomisi yerle yeksan oldu. Bak geçen sene Kasım ayından beri ortada yok, neredeyse bir yıl olacak. Ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı Instagram'dan istifa etti. Ve adam dün Trabzon Galatasaray maçında ortaya çıkıyor tribünde, locada. İnsanlar sorgulamıyor ya. Biliyor musunuz ki 3 sene önce bugün Merkez Bankası'nın başkanı Laps diye görevden alınmıştı. Ve burada bas bas bağırmıştım ben. Kimse bağırmadı ama arkamda. Dedim ki Merkez Bankası'nın kanunu var kardeşim, alamazsın bu insanı. Aldı. Ne oldu, nerede kaldı bu insanlar? Nerede bu düzen, nasıl oluşturuldu kardeşim? Bu düzenin zeminini kim oluşturdu? Bugün herkes püripak bir kenarda duruyor ve herkes ahkam kesiyor. Herkes akıl vermeye çalışıyor. Size bir şey göstereceğim. Bu benim şahsi arşivimin çok önemli belgelerinden bir tanesi. Neden biliyor musunuz? Çünkü insanların hani hep söyleniyor ya, Adalet ve Kalkınma Partisi sizin yaşamınıza nasıl karıştı ya? Hayat tercihlerinizle nasıl uğraştı? Bal gibi, buz gibi, boru gibi uğraştı. Hem de her seferinde didiklemek için uğraştı. Bakın şunu hatırlayacak mısınız bilmiyorum. Ben sabah çıkarttım bunu. 2014 yılında o dönemin Aile Bakanlığı. Çok acayip bir şey. Ayşenur İslam o zaman Aile Bakanı, yalnız yaşayan insanların topluma verdiği zararla ilgili böyle bir kamuoyu kampanyası başlatmıştı. Görüyor musunuz? Yalnız yaşayan insan %38 daha fazla ürün, %42 daha fazla paket, %55 daha fazla elektrik, %61 daha fazla yakıt tüketiyor diye. Yalnız yaşayan deyip 3 nokta koymuşlar. Keşke elinizi korkak alıştırmasaydınız, yalnız yaşayanın ta diye devam etseydiniz. 2014 yılında. Ya bunu yapan insan Ayşenur İslam 2 yıl boyunca Aile Bakanlığı yaptı. Al sana hayata müdahale. Kimin yaşam tarzına karışabilirsin ki sen? Sana ne? İnsanlar ister yalnız yaşar, isterse 80 kişi yaşar. Sana ne? Ama bütün bunların zemini böyle oluşturuldu. Biz yanlış bir tartışma düzlemi içine çekiliyoruz sürekli. Ve hep bir yere gönderiliyoruz. Bakmayın Maltepe'de toplanan bir grup gerizekalıya. Açıkça adını söyleyin. Bu ülkenin sağlıkçılarına can borcu var hepsinin. Hiçbir şey yoksa bu ülkenin 16 aydır çoluğunu çocuğunu görmeyen, belki onlara hastalık bulaştıran, belki kendi canını, belki yakınlarının canını tehlikeye atan, belki kaybeden, kaybettiren insanlara can borcu var hepsinin. Ve utanmadan, arlanmadan orada bir araya geliyorlar ve bu ülkenin İçişleri Bakanlığı izin veriyor. Üstelik soytarının teki kürsüye çıkıp diyor ki sistemi kilitleyelim, randevu alın. Ya bu ülkede senin aşı olmamaya hakkın var ama aşı olup canını kurtarmak isteyenin Sağlık Bakanlığı'nın oluşturduğu sistemden randevu almaya hakkı yok, öyle mi? Bu ülkenin polisi destekliyor bunu. Bu ülkenin polisi destekliyor kardeşim bunu. Hiç sesini çıkartmıyor çünkü. Ya bu ülkede İzmir'de bir parkta iki emeklinin oturup ülkeyi tek başına yöneten insanla ilgili konuşması yasak. Onların gözaltı süreciyle bitiyor. 26 senedir çocuğunun kemiğini aramak üzere. Bak çocuğunun kemiğini diyorum. Bunun ne kadar acı bir söz olduğunu lütfen hatırla. 26 senedir çocuğunun kemiğinin peşine düşmüş insanların Galatasaray'da toplanması yasak. Ama bir grup soytarının Maltepe'de toplanıp sistemi tıkayın falan demeleri serbest. Bu ülkenin hekimlerinin, saygın hekimlerinin adını vererek onları hedefe koyması serbest. Yuhalatması serbest. Neden? İşte al bu bakış. Ondan sonra soru şu, ulusalcılar mı kazandı, ulusalcılar aklı mı çıktı? Ruje'nin bu sorusu temelden yanlış bir soru. Neden biliyor musunuz? Burada kimin haklı çıktığının önemi yok. O gün doğru olan bugün de doğru çünkü. Sadece o gün görmek istemeyenler vardı, bugün onlar görmek mecburiyetinde kaldı. Bir takım insanlar yanlış kefelere sokuluyor. Mesela Ruje'nin işte kendi söylüyor ya kardeşim ben oy kullanmadım, bana yetmez ama evetçi diye linçte bulunuyorsunuz. Değilim. Nuray Mert örneğinde olduğu gibi. Ben yetmez ama yetici değilim. Hayır verdim. O insanlara yakınlık hissediyorum falan. Bunları koy bir kenara. Ama bu ülkede bu taşlar böyle dizildi kardeşim. Ve bugün bize gösterilen şey. Bırak ölümü gösterip sıtmaya razı olmak. Hiç bunlar falan yok. Resmen idamı gösterip sana enjektörle ölümü ye tutmayı gösteriyorlar. Diyorlar ki tamam hadi bakalım devam edelim. Buradan bunun içinden çıkalım. Abdullah Gül'le devam edelim. Yok öyle ya ama. Bu ülke kendi demokratik kararını kendi verebilecek olgunlukta olmak zorunda. Çünkü biz 12 Eylül'de dün sadece bir darbenin, bir faşist darbenin 41. yıl dönümünü yaşamadık. Aynı zamanda faşizmin ayak seslerinin bu ülkede kendini entelektüel diye tanımlayan insanların eşliğinde nasıl topluma yerleştirildiğinin de yıl dönümünü yaşadık. Ve bunları unutursak bu sorular gündemden düşecek o zaman. Oysa bu soruların hepsi hayati, yaşantımıza bundan sonra nasıl devam edeceğizin cevabını alacağız bu sorulardan. O kadar basit değil. Maltepe'de toplanan bir grup soytarıyla alakalı değil bu yayın o yüzden. Onlar için küçük bölümü. Ama bu toplumda bilimle mücadele, gerçek politikayla mücadele, insanlıkla mücadele, insanlık tarihiyle mücadele nasıl başladı, nasıl olgunlaştı ve bugünkü seviyesine gelip artık anayasada laiklik olmasın diyebilecek haddi kendinde nasıl buldu? İşte bu kısa tarihin içinden çıkartacağız onu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Aynı şeye inanmasak da buraya geliyorsunuz her sabah. Doğru, çünkü biz konuşma zeminini kaybetmek istemiyoruz. Bütün derdimiz bu. Birbirimizden korkmadan ama küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden bunu yapabileceğimizi biliyoruz. Yapıyoruz da zaten. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Hep birlikte eğer gerçek demokrasiye inanmazsak, yani onun bunun öyle oldu böyle oldusunun ötesinde bugünü kurgulayacak gerçek tarihi zemini oluşturmazsak büyük bir tren kaçıracağız. Ve bizi yokluğa mahkum edecekler yine. Yine aynı şey olacak. Üstelik bu entelektüel camianın desteğini de bulacak. Yine her zaman olduğu gibi. Aa tuzluk mu diye koşan binlerce insan göreceksiniz. Ama buna karşı durmak mümkün. Birbirimizden korkmadan konuşmakla. Çünkü bunu yapamazsak uzaklaşacağız. Ve birileri küçük küçük yakaladığı insanları kandırarak kocaman bir topluluk oluşturacak ve o topluluk bu cehaletin içinde debelenmeye devam edecek. Mücadele etmek mümkün mü? Yapıyoruz kardeşim burada. Bundan sonra da yaparız. Yeter ki birbirimizden tırsmayalım. Bu yayının sürmesi için gerekenleri biliyorsunuz, yapabileceklerinizi, Patreon desteğini, YouTube'a aboneliğinizin ne kadar önemli olduğunu, unsal@unsalunlu.com adresine bir mail atarak katkı iletmenin bütün yollarını anlatan bir mail alabileceğinizi falan. Ama en büyük desteğiniz hiç aklınızdan çıkmasın, burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek, çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Eğer uygunsanız ona beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun, haftayı açtık. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelin hayatımız konuşmaya orada devam edelim. Hepinize sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün ve hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.